Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 7. Ayrım. 4. Bölüm. Eve, ikinci kahvesini doldururken teğmen Alan Mills aradı. Eve'in ilk düşüncesi adamın da biraz kafeine ihtiyaç duyuyormuş gibi göründüğüydü. Adamın gözleri, solgun yüzünde uykulu, asabi ve açık gri bakışlara sahipti. Dallas, ben Mills. Beni arıyormuşsun. Doğru, Kohli cinayetinde yetkili benim. Mills, orospu çocuğu diye hırladıktan sonra burnunu çekti. Kohli'yi indiren şerefsizi elime geçirmek isterdim. Elinde neler var? Var bir şeyler işte. Yataktan daha yeni kalkmış ve yatmadan önce polis teşkilatının pek onaylamayacağı kimyasallarla kafayı bulmuş gibi gözüken bir adamla soruşturma bilgilerini paylaşmayacaktı. 6 ay önce sen ve dedektif Martinez, Kohli ile birlikte bir baskında görevliymişsiniz. Max Riker. Evet, evet. Mills, elleriyle yüzünü ovalamaya başlamıştı. Eve, adamın kirli sakalının avucuna sürtünürken çıkardığı sesleri duyabiliyordu. Kohli ve bir düzine polis daha ama piç kurusu yine de paçayı sıyırmayı başardı. Riker'ın bu işe bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsun? Olayları anlamaya çalışıyorum. Kohli'nin profilini tam olarak çizebilirsem belki katili de bulabilirim. Bu sabah biraz vaktin var mı Mills? Belki Martinez'i de alıp benimle suç mahallinde buluşursunuz diyorum. Her türlü bilgiye ihtiyacım var. Soruşturmanın bizim birime devredileceğini duymuştum. Yanlış duymuşsun. Adamın duyduğu şeyi düşündüğünü ve idrak ettiğinde bundan pek hoşlanmadığını görebiliyordu. Kohli bizden biriydi. Ve şu anda da benim. Senden bu konuda işbirliği istiyorum Mills. Ne diyorsun? Zaten olay yerini görmek istiyordum. Ne zaman? Hemen 20 dakika içinde Araf'ta olurum. Martinez'e ulaşırım. Muhtemelen siesta yapıyordur hala. Hatun Meksikalı. Mills bağlantıyı kesti. Eve düşünceli gözlerle bağlantı cihazına baka kalmıştı. Cihazı kapatarak pantolonunun cebine sokarken "Tanrım, Mills" diye söylendi. Kimse senin dallamanın teki olduğunu söylememişti. Şu işe bak. Rourke, dallama ama yine de senden daha sağlam bir kıçı olduğunu ispat etmeye çalışacaktır diye yorumda bulundu. Ekranından akan bu sabahki borsa verilerini incelemeyi bir kenara bırakıp Eve'in meslektaşıyla konuşmasını izlemişti. Evet, o kadarını anladım. Eve silah koşumunu üzerine geçirdi. Rourke onu izlerken başka bir kadının küpesini takarkenki rahatlığıyla hareket ettiğini düşündü. Kalkarak karısının yanına gitti ve parmağını çenesindeki ufak girintide gezdirdi. Ama çok yakında yanıldığını anlayacaktır. Kimsenin senden daha sağlam kıçı olamaz Teğmen. Eve silahını kontrol ederek yerleştirdi. Bir iltifat mı bu, kinaye mi? Bir gözlem yalnızca. Aslına bakarsan olay yerine ben de tekrar bakmak istiyorum. Sigorta meseleleriyle ilgili. Eve sigorta meseleleriymiş. Kıçımın kenarı diye düşündü. Bugün olmaz dostum ama yarın bakmanı ayarlayabilirim. Mülk sahibi olarak hasar kontrolü için olay yerini inceleme yetkim var. Bu cinayetteki yetkili olarak tüm delillerin toplandığı konusunda tatmin olana kadar mekanı mühürleyip koruma yetkim var. Delil toplama dün öğlen bitti ve tüm mekan kayıt altına alındı. Masaya uzanarak bir disk aldı. Bu noktada mülk sahibi onarım ve yenileme masraflarını belirlemek için yetkili bir polis ve kendi sigorta temsilcisinin eşliğinde mülküne girebilir. Konu üzerine avukatımın bildirisi Teğmen. Eve, kocasının uzattığı diski sertçe aldı. Şimdi kim kıçının sağlamlığını göstermeye çalışıyor acaba? Diye homurdanması Rourke'u güldürdü. Belki bu sabah sana ayıracak vaktim yok. Rourke dolabına giderek sonsuz gibi gözüken kıyafetlerden uygun bir ceket seçti. Eve, önünde seçeceği bu kadar fazla kıyafet varken neyin neyle gideceğini böyle rahat bulabilmesine şaşırıyordu. Belki de vakti yaratabilirsin. Senin aracınla gidelim. İşim bittiğinde oradan alınmam için talimat vermiştim. Dün daha eve girmeden ayarladım bunu değil mi? Rourke bu kez Eve'in dolabına giderek pantolonuna çok uygun gri bir yelek buldu. Eve böyle bir şey aramaya kalksa bir saat uğraşır yine de bulamazdı. Rourke yeleği karısının eline tutuştururken bu sabah hava serin dedi. Çok becerikli olduğunu sanıyorsun değil mi? Evet. Rourke, Eve'in üzerine geçirdiği yeleğin düğmelerini ustaca iliklerken eğilip onu öptü. Hazır mısın? Eve, kulübe yaklaşırlarken diğer polislerle konuşma diye uyardı Rourke'u. Onlara söyleyecek neyim olabilir ki? Eve kaldırıma yanaşırken Rourke el bilgisayarından gelen mesajları okuyor ve cevaplıyordu. Eve, yanında Ben Peabody ya da benim atadığım başka bir memur olmadıkça hiçbir yere gidemezsin diye devam etti. Ve olay yerinden hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey diyorum Rourke, alamazsın. Rourke, Alaska Juno'da ufak bir yazlık eve ne dersin diyerek karısına döndüğünde onun kısılmış gözleriyle karşılaştı. Ah, sanırım bu hayır anlamına geliyor. El bilgisayarını kapattı. Baksana, ilk gelen biziz. Rourke, komediyi kes. Neyse ki kırmızı lastik burnumu ofiste bırakmışım. Arabadan çıktı. Kulübün kapısındaki polis mührünü görünce, senin için açmamı ister misin? Dedi. Rourke, delirtme beni. Eve, oltaya gelmemek için kendini zorlayarak kapıya doğru ilerledi ve mührü açtı. Eğer düzgün davranmazsan, yemin ederim iki tane öfkeli, iri polis çağırıp seni dışarı attırırım. Ama sevgilim, şiddet uygulayan polis sen olduğunda benim daha çok hoşuma gidiyor. Eve, böyle devam et ukala şey, diye söylenerek kapıyı itti. Pencerelerden giren ışığa rağmen mekan loştu. Dökülen içkilerin ve kanın kokusu, olay yeri inceleme ekibinin kullandığı kimyasalların kokusuyla karışmıştı. Eve, ışıklar açılsın, diye emretti. Ana bar alanı. Işıkların hala çalışır durumda olanları açılarak tahrip olmuş alanın üzerinde beyaz, cılız bir aydınlık yarattılar. Rourke mekanı gözleriyle tarayarak "Dünden daha iyi durumda gözükmüyor, değil mi?" dedi. İçindeki öfkenin boğazına doğru yükseldiğini hissediyordu. Eve sessizce "Kapıyı kapat." dedikten sonra derin bir nefes aldı ve en iyi yaptığı şeyi yapmaya başladı. Kendini cinayetin merkezine yerleştirdi. Kapanıştan sonra gelmiş. İlk gelişi değil buraya. Mekanı, çalışma sistemini, güvenliği biliyor olması lazım. Belki de burada çalışıyor ama eğer öyleyse ve dün gece vardiyası vardıysa herkesle birlikte çıkmış. Kimse onu burada Kohli ile tek başına gördüğüne dair ifade vermeyecek. Eve, yıkıntıların arasında bara doğru ilerledi. Oturup bir içki istiyor. Gayet cana yakın ve sıradan davranıyor. Görüşmeleri gereken bir şey var. Üzerinde konuşmaları gereken bir konu. Bunun için mahremiyete ihtiyaçları var. Rourke, peki neden Kohli'den kameraları devre dışı bırakmasını istemiyor? Diye sordu. Kameralar konusunda bir endişesi yok. O konuyu halledecek. Daha sonra, şimdilik yalnızca iş sonrası bir içki, ufak bir sohbet. Kohli'nin polis antenlerine titreşim gönderecek bir şey yapmaktan kaçınıyor. Tabii antenleri vardıysa. Kohli kendine bir bira alıyor ve barın arkasında kalıyor. Gayet rahat. Biraz çerez atıştırıyor. Bu adamı tanıyor. Muhtemelen daha önce de bir şeyler içmişler. Eve başını kaldırarak kameraların pozisyonlarına baktı. Kohli de güvenlik kameraları konusunda endişeli değil. Yani ya başını belaya sokacak bir şeylerden konuşmuyorlar ya da zaten kameraları kapamış. Bu arada adam karşısında oturmuş, nasıl ve ne zaman harekete geçeceğini tasarlıyor. Bu sefer o da barın arkasına geçiyor ve içkisini kendi hazırlamaya başlıyor. Eve, olanları kafasında canlandırırken barın arkasına doğru yürüdü. Kohli, iri yarı, güçlü ve canlı şekilde üzerindeki Araf üniformasıyla duruyor. Siyah gömlek, siyah kot. Birasını yudumlayıp ağzına fındık fıstık atıyor. Öbür adamın beyni zonkluyor, kalbi davul gibi çarpıyor ama belli etmiyor. Belki bir şaka yapıyor ya da Kohli'den bir şey getirmesini istiyor. Amacı sadece bir anlığına arkasını dönmesini sağlamak. Sopayı kavrayıp savurması için bu kadar süre yeterli. Eve, bir saniye yeterliydi diye düşündü. Sopayı alıp sallamak için daha fazlasına gerek yok. İlk darbe koluna iniyor, tam omzuna. Kanlar saçılıyor ve Kohli'nin yüzü cama giriyor. Şişeler kırılıyor. Sanki bir patlama olmuş gibi. Eve, gözleri kısılmış halde bir patlama diye tekrarladı. Kohli'nin kafasında bu var. Kanın akışı hızlanıyor, vücuduna adrenalin pompalanıyor. Öbür adam artık belli bir noktayı aştı, geri dönüş yok. Sopayı ikinci kez savuruyor, tam yüzüne. Kohli'nin yüzünü, bu yüzdeki acı ve şoku görmek güzel. Üçüncü darbe işi bitiriyor. Kohli'nin kafasını yarıyor. Kan ve beyin parçaları saçılıyor. Ama hala yeterli değil. Eve, ellerini kaldırarak üst üste koydu. Adeta kendine savrulan topu bekleyen bir vurucu gibiydi. Onu tamamen imha etmek istiyor. tekrar tekrar vuruyor. Kemikleri kırılırken gelen sesler onun için müzikten farksız. Ondan tüm öfkesini çıkarıyor. Kanın tadına varıyor. Soluk soluğa kalmış. Geri çekildiğinde, durup düşünmek için geri çekildiğinde Kohli'nin rozetini cebinden alıyor ve kan gölüne atıyor. Bunun bir anlamı var. Rozeti kanlı. Sonra Kohli'den geri kalanı kan gölünün ortasına çekiyor. Eve bir an durarak düşündü. Kendi de kan içinde. Elleri, kıyafetleri, ayakkabıları. Ama mekanın geri kalanında olanlara dair hiçbir belirti yok. Üzerini değiştiriyor. Önce temizlenecek kadar kafası çalışıyor. Olay yeri inceleme ekibi, bardaki lavaboda Kohli'nin kanı, derisi ve beyin parçalarından izler buldu. Eve dönerek barın altındaki şu anda beyaz bir toz dokusuyla kaplı lavaboya baktı. Kohli'nin bedeni tam arkasında dururken burada temizlendi. Soğuk, taş gibi hissiz. Sonra işine devam ediyor ve tüm mekanı yere indiriyor. İyi yaygara çıkarıyor. Gerçek bir kutlama ama hala aklı başında. Kohli'yi ve sopayı barın arkasına atıyor. İşte bakın ne yaptım ve nasıl yaptım. Sonra güvenlik disketlerini de alıp gidiyor. Bu görüntüleri zihninde böyle canlandırmak için ne gerekli Teğmen biliyor musun? Cesaret. İnanılmaz büyük bir cesaret. Ben sadece yapılması gerekeni yapıyorum. Rourke hayır diyerek elini onun elinin üzerine koydu. Eve'in ellerinin buz gibi olduğunu gördü. Sen çok daha fazlasını yapıyorsun. Dikkatimi dağıtma. Ellerinin buz gibi olduğunu fark ettiği için hafifçe utanmıştı. Her neyse, benimki sadece bir teori işte. Çok iyi bir teori ama. Benim de görmemi sağladın. Rozetteki kan, bunun bir anlamı olduğu konusunda haklıysan, öldürülmesinin sebebi muhtemelen polis olması. Evet, ben de dönüp dolaşıp ona geliyorum. Eve açılmasıyla kapıya doğru döndü. Gerçi Miz düşündüğünden daha iriydi ama Eve adamı hemen tanıdı. İriden ziyade kiloluya yakındı. Teşkilatın spor programından ya da vücut şekillendirmede kendilerine sağlanan indirimden faydalanmadığı belli diye düşündü. Miz'in yanındaki ufak tefek ince yapılı kadınsa sanki aksiyon için yaratılmıştı. Teni Eve'e hep güneşli ülkeleri hatırlatan zeytuni renkteydi. Siyah parlak saçları uzun bir at kuyruğuyla toplanmıştı. Gözleri de neredeyse saçları kadar siyahtı ve canlı bakışları vardı. Miz, kadının yanında aşırı beslenmiş, pasaklı bir serseri gibi duruyordu. Merkezde olay yerinin kötü durumda olduğu konuşuluyordu. Martinez'in sesi gergin ve hafif egzotikti. Ama daha da kötüymüş. Rourke'u gördü. Bakışları bir an onun üstünde kaldıktan sonra Eve döndü. Teğmen Dallas olmalısınız. Doğru. Eve onlara döndü. Geldiğiniz için teşekkürler. Yanımdaki sivil, mekanın sahibi. Miz, başını hafifçe Rourke'a doğru sallayarak hantal bir şekilde bara doğru ilerledi. Gerçekten bir ayı gibi hareket ediyordu. Fazla beslenmiş bir ayı. Barın arkasında olmuş ha? Ne boktan bir ölüm şekli. Martinez, çoğu öyledir derken gelen sesle hızla kapıya döndü. Eve göre eli tabancasına biraz fazla hızlı gitmişti. Peabody içeri girerken Eve, ''Yardımcım'' dedi. ''Memur Peabody, dedektif Martinez ve Teğmen Miles.'' Eve, pozisyonunu değiştirirken parmağını hafifçe yakasına değdirdi ve dönerek bardaki Martinez'in peşinden bara girdi. Teğmen'in verdiği işareti anlayan Peabody, kayıt cihazını çalıştırdı. Eve, ''Kohli'yi ne kadar tanıyordunuz?'' diye sordu. ''Ben birkaç senedir tanıyordum. Brooklyn'den 128. birime transfer olduğumdan beri.'' Martinez, vahşi cinayetin ardından kalanlara baktı. Teğmen onu daha uzun süredir tanıyordu. Evet, çaylak olduğu günlerden bu yana. İnanılmaz düzenliydi. İşi kitaptaki kurallara uygun yapardı. Ordudan geliyordu ve alışkanlıklarını da beraberinde getirmişti. Adam tek vardiyalık bir harikaydı. Martinez, adamı rahat bırak artık Miles, diye mırıldandı. Burada onun kanlarının ortasında duruyoruz farkındaysan. Hey! Sadece nasıl biri olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Kohli vardiyası bittiği saniye her şeyi kapatıp çıkardı. Doğrudan komutandan bir emir almadıkça onun masasında bir dakika daha tutamazdınız. Ama mesai saatleri içinde de işini yapardı. Riker baskını ekibine nasıl seçildi? Martinez istedi onu. Miz başını barın arkasındaki bölgeye çevirerek salladı. Öldürüleceğini düşündüğüm son polis olurdu herhalde. Hep 25 yılını doldurup, Sonra da emekliliğini ağaçtan kuş kafesi ya da benzeri bir şeyler yontarak geçireceğini düşünürdüm. Martinez, evet onu ekibe isteyen ben oldum diye onayladı. Mies'ten hafifçe uzaklaşması, iyi ve söyleyeceklerini Teğmen'in duymasını istemediğini düşündürdü. Kötü. Teğmen, Mies'in altında soruşturmadaki baş yetkili bendim. Kohli tam bir detay delisiydi. Söylenen tek kelimeyi kaçırmazdı. Onu bir yere takibe gönderdiğinizde, çöp kutusundaki çöplerin ne olduğu da dahil, saatler boyu gördüğü her şeyi tam detaylı bir şekilde anlatan bir rapor alırdınız. Çok iyi gözlere sahipti. Etrafa saçılmış kanlara bakarak kaşlarını çattı. Eğer Riker'ın vur emri verdiğini düşünüyorsan pek sanmıyorum. Kohli soruşturmada yardımcı kuvvetlerden de arka plandaydı. Evet, baskına katıldı ama olay yerini kaydetmekten başka bir şey yapmadı. Hiçbir boka yaramasa da Riker'ı indiren ben oldum. İyi, demek Kohli detaylar konusunda iyiydi dedi. Belki de o detaylardan biri Riker'ın eline geçti ve adam bu şekilde paçayı sıyırdı. Uzun bir duraksama oldu. Eve kadının ona dönmeden kısa bir an Mies'le bakıştıklarını fark etti. Ağzından çıkanlardan pek hoşlandığımı söyleyemem Dallas. Mies'in ses tonunda sivri bir tehdit vardı. Adam paslı bir metali kavramış, terli bir el gibiydi. Eve gözünün ucuyla Rourke'un hatta lanet olası Peabody'nin dikleştiğini gördü. Saldırı köpeklerini engellemek istermiş gibi bir adım daha öne çıktı. Ağzımdan çıkanın rutin sorulardan olduğunu biliyorsun. Evet, ceset torbasına tıkılan bir serseri ya da muhbir için belki. Bir polis için standart bu değildir. Kohli de senin benim gibi aynı rozeti taşıyordu. Nasıl yasa dışı bir şeylere karıştığını söylersin. Öyle bir şey söylemedim. Boş versene be. Mies parmağıyla onu dürttü. O yoldan gitmeye başlıyorsan Dallas, benden alıp alacağın yardım bu olur. İşte bu yüzden bu soruşturma bizim birime ait, merkezden şirretin tekine değil. Ama dava merkezden bir şirrette miyiz? Kabul et bence. Eve, verdiği rahat cevap karşısında Martinez'in gülmemek için dudağını ısırdığını gördü. Sorunun sorulması gerekiyordu, ben de sordum. Hala da cevabımı alamadım. Siktir git Dallas, cevabın bu işte. Martinez, Mies diye mırıldandı. Sakin ol. Mies ona doğru döndü. Sen de siktir git. Adamın her iki yanındaki yumrukları sıkılmış ve yüzüne kan sıçramıştı. Zaten lanet olası eksik eteklerin bu meslekte işi ne? Sen Whitney'in vitrin süsüyle oynamaya devam et ve bak bakalım seni nereye götürüyor. Ne olursa olsun bir polis başka bir polisi satmaz. Benim de satanla işim olmaz. Eve son bir tehdit bakışı atarak dışarı çıktı. Martinez kafasını kaşıyarak boğazını temizledi. Teğmen'in kadınlarla ve azınlıklarla çalışmak konusunda bir derdi var. Öyle mi? Evet, kişisel algılama. Bak, Riker davası benimdi ve Kohli de dürüst bir polisti. Ekibe onu seçmemin nedenlerinden biri de buydu zaten. Sorundan ben de hiç hoşlanmadım ama sanırım dediğin gibi sorulması gerekiyordu. Kohli belki işte gecesini gündüzüne katmıyordu ama rozete saygılıydı. Mesleğini bilirsin işte, kanun ve düzeni temsil etmeyi seviyordu. Yasa dışı bir şeylere karıştığına inanmıyorum Teğmen. Kohli'nin çizdiği resme hiç uymuyor. Eve, resme nasıl baktığına göre değişir diye düşündü. Mies, ne olursa olsun derken ne demek istedi? Kohli konusunda mı? Martinez'in gözlerinde bir şey parladı. Eve, bu parıltının öfkeden mi keyiften mi olduğuna karar veremedi. Kohli'nin siyah olmasını kastetti. Mies, gerçek polislerin yalnızca erkek, beyaz ve heteroseksüel olabileceği görüşünde. Kişilik bakımından Mies'in tam bir dangalak olduğunu söyleyebiliriz. Eve, Martinez de dışarı çıkana kadar bekledi. Hepsini kaydettin mi Peabody? Evet efendim. Kaydı sona erdir. Dosya için bir kopyasını çıkar, diğerini de depola. Rourke hasar raporunu çıkarsın diye ona eşlik et. Sonra da Rourke'a döndü. 15 dakikan var, sonra çıkıyorsun ve ben aksini söyleyene kadar mekan mühürleniyor. Sinirlendiğinde ne kadar tatlı oluyor değil mi Peabody? Ben de hep öyle düşünüyorum. Eve, 14 dakika diye uyardı ve azalıyor. Rourke girmesi için kolunu Peabody'ye uzatarak, neden üstten başlamıyoruz dedi, sonra yavaş yavaş alt katlara ineriz. Duyulamayacak kadar uzaklaştıklarında Eve iletişim cihazını çıkardı ve elektronik dedektiflik bölümünden Feeney'i aradı. Adamın yorgun ve yıpranmış yüzü ekranda belirir belirmez Eve, bir iyiliğe ihtiyacım var dedi. Eğer Kohli cinayetiyle ilgiliyse iyilik saymana gerek yok. Birimimdeki herkes istediğin kadar zaman ayıracak sana. Orospu çocuğunun teki bir polise bunu yapıp sonra hiçbir şey olmamış gibi yakayı sıyıracağını düşünüyorsa çok yanılıyor. Eve, Finney içindekileri kusana kadar bekledi. Görüşmeyi gizliye alır mısın? Finney kaşlarını çattı ama gizli moda alarak kulaklıkları taktı. Neler oluyor? Pek hoşuna gitmeyecek. Bunu önceden söyleyeyim ki sen de başımı ağrıtma. Benim için iki polisi araştırmana ihtiyacım var. Teğmen Alan Mees ve dedektif Juliana Martinez. İkisi de 128. birimde, yasa dışı kimyasallardı. Hoşuma gitmedi. Sessiz bir soruşturma istiyorum Finney, dikkat çekici olmasın. Finney'in artık iyice çöken yüzündeki ağzı giderek büzülmeye başlamıştı. Hiç hoşuma gitmedi. Senden istediğim için özür dilerim. Kendim de yapabilirdim ama senin daha hızlı ve sessiz çalışacağını biliyorum. Başını kaldırarak üst kattaki Rourke ve Peabody'ye doğru baktı. Benim de hiç hoşuma gitmiyor ama bu kapıyı tamamen kapamadan önce açmam gerekiyor. Finney odasında yalnız olmasına rağmen sesini alçalttı. Sadece araştırıyor musun Dallas, yoksa kanunsuz olup olmadıklarını mı araştırıyorsun? Şu anda bilgi verebilecek durumda değilim ama göz ardı edemeyeceğim kadar çok bağlantı var. Lütfen araştır ve bittiğinde hemen haber ver. Bir yerde buluşuruz, ben de sana bulduklarımı anlatırım. Mees'i tanırım, pisliğin tekidir. Evet, tanışma şerefine eriştim. Ama ben yine de onu pek yasa dışı şeylerle karışır gibi göremiyorum, Dallas. Sorun da bu değil mi zaten? Asla öyle görmek istemiyoruz. İletişim cihazını kapatıp cebine koyduktan sonra devrilmiş bir bar taburesini düzelterek üzerine oturdu. Defterine isimleri listelemeye başladı. Kohli'yi merkeze koymuş, etrafından çıkardığı oklarla dedektifi Riker'a bağlamış, Riker'ı Mees ve Martinez'e bağlamıştı. Hepsine bağlanacak şekilde bir okla Rourke'u göstermiş, alt köşeye de Webster'a eklemişti. İçişleri. Webster'dan bir ok çıkararak Kohli'ye doğru ilerledi ve işi bitmeden bu okun başka kimlere ulaşacağını merak etti. Sonra yapmak zorunda olduğu için Rourke'u da yazarak onu Kohli ve Riker'a bağladı ve hepsinin bu kadar olduğunu umut etti. Ölümün arkasında bir tablo bıraktığını, bir öykü yarattığını düşündü. Hem kurbanın hem katilin bakış açısından. Olay yeri, ceset, yöntem, saat ve mekan, geride kalanlar, çalınıp götürülen. Hepsi bir öykünün parçalarıydı. Defterine yazmaya devam ederken, yasa dışı kimyasallar diye düşündü. Kanlı rozet, aşırı şiddet, striptizciler, kayıp güvenlik diskleri, öfke, seks, para, 30 gümüş kredi. Rourke ve Peabody ona doğru gelirken kaşlarını çatmış not almaya devam ediyordu. Yüksek sesle, krediler niye diye sordu. Para yüzünden mi öldü? Soygun olmadığı anlaşılsın diye mi? Bir sembol mü? Kanlı para. Neden 30 tane? Rourke, Eve'in dalgın bakışını izleyerek 30 gümüş para dedi. Aldığın devlet eğitimi Teğmen, İncil çalışmalarını içermiyordu değil mi? Yehuda, İsa'ya ihaneti karşılığında 30 gümüş para almıştı. Eve'in kafasında bir şeyler yerine oturdu. Ayağa kalkarak 30 gümüş para dedi. Yani Kohli, Yehuda'yı sembolize ediyor. Peki İsa kim? Bakışlarını tekrar suç mahallinde gezdirdi. Rourke'a dönerek, vaktin doldu dedi. Aracını çağır istersen. Dışarıdadır zaten. Rourke kapıyı açtı ve Eve'in de geçebilmesi için açık tuttu. Eve tam yanından geçerken onu yakaladı, kendine doğru çekti ve dudaklarına sıcacık bir öpücük kondurdu. İşbirliğin için teşekkürler Teğmen. Rourke kaldırımın kenarında bekleyen limuzine doğru giderken Peabody, ah tanrım, adam nasıl öpüşüleceğini iyi biliyor dedi. Yani öpüşmesini izlemek bile yeterli. Yalnızca izleyerek bile cidden harika iyi bir öpücük olduğunu söyleyebilirsin. Öpüşmesini düşünmeyi keser misin? Kesemiyorum. Eve kapıyı tekrar mühürlerken Peabody dudaklarını birbirine sürtmeye devam etti. Ve efendim, inanın bu görüntü tüm gün ve gece aklımda kalacak. Artık iki tane erkeğin var. Aynı şey değil ama Peabody arabaya doğru ilerlerken derin bir iç çekti. Kesinlikle aynı şey değil. Şimdi nereye gidiyoruz? Bir striptizciyle görüşeceğiz. Lütfen, lütfen erkek olduğunu söyle de günüm şenlensin. Maalesef hayal kırıklığına uğrayacaksın. 7. ayrımın sonu. Sayfa 69. Devamı 8. ayrımda.